Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve's salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Ayşe Annemiz Gülistanı 72. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Ayşe annemizin hayatındaki o güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışırken en son et but yemeği yeme sahnesinde kalmıştık. Oradan inşallah devam edeyim ancak bir bağlantı olsun diye geçen hafta dinleyemeyen kardeşlerimiz için şöyle bir giriş yapayım bugün. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı anlatılırken genelde çok fazla yokluk üzerine durulur. Doğru dürüst bir şey yemediği, karnı doymadığı, yani çok anlatılır bunlar. Payı var tabii ama Aleyhisselam'ın hangi yemekleri sevdiği, onları nasıl yediği, onlara karşı ilgisi, tutumu, durumu, yani onun açlığı kadar anlatılmaz nedense. Üstelik biz bugün yiye yiye iyice semizledik. Konuşmaya sıra geldi mi Resulullah şöyle aç gezerdi, böyle aç gezerdi ama yemeye sıra geldi mi bizden iyisi yok. Böyle bir çelişkiye düşüyoruz. İşte o konuyu Ayşe annemiz bize anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın eti nasıl yediğini, ne kadar sevdiğini, et yemek esnasında nelerin yaşadığını soranlara cevap veriyordu. İşte bu cevaplar içerisinde geçen hafta süremiz dolmuştu. Oradan devam ediyoruz. Şimdi hani bir komşu kadının bahçede ikramda bulunuyor. Çok fazla but var sofrada. But yerken konu buttan açılıyor. But üzerine gidiyor sohbet. Ayşe annemiz Resulullah'ın sünnetini bize en iyi yansıtan annemiz malum. Annemizden biri. Öyle diyeyim. Diğerlerin hakkını yememek lazım. Çünkü Resulullah Aleyhisselam ashab-ı kiram o anda neyi konuşuyor? Yani gündem konusu neyse bir muhabbet. Onun üzerine konuşurlardı. Yani onlar böyle tamamen dünyadan kopmuş değillerdi. Yani yemeden, içmeden, giyimden, kuşamdan konuşulduğu da olurdu ama böyle haddi sınırı aşmazdı. Şimdi orada but ikram edildi, et ikram edildi. Et üzerine sorular soruldu. Ve birisi bir hanımın birisi şöyle soru soruyor. Konu diyor buttan açılmışken, bir but koyun budu. Buttan açılmışken şöyle bir soru sorsak diyorum. Bir kadın hayızlıyken kocası ile birlikte yemek yiyebilir mi? Soru böyle ama ben zannediyorum burada bir eksik var. Yani kaynaklara geçerken herhalde aynı buttan bunlar yiyecekler yani. Yani kocası çünkü but açılmışken diyor. Kocası birlikte efendim aynı buttan ısırıp yiyebilir mi? Yani niye? Özürlü hanım. Bunu geçen hafta biraz değindim. Yani belli dönemlerde farklı anlaşılmış bunlar. Farklı yorumlanır olmuş. Böyle hanımlar sofraya alınmazdı. Ellerinden bir şey yenmezdi maalesef. Ayşe anne bunların yanlışlığını söylüyor bize. Elbette ki diyor ver. Yani elbette ki yer. Neyi yemesin diye yani. Yenmez mi? Mesela diyor. Ben mazeretliyken Resulullah Aleyhisselam beni çağırdı. Ben de onunla birlikte yemek yerdim. Beni çağırırdı yani. yemek yerdim. Hatta bu sırada etli kemiği alır, butu veya etli kemik alır, bana uzatır. Önce benim ısırıp başlamamı isterdi. Hatta ben böyle biraz utanınca bana yemin verirdi, yemem de. Önce sen bir ısır bakayım. Ben de onu alır ve biraz yiyip yani ısırıp birkaç parça ısırıp sonra Resulullah'a uzatırdım. O da ağzını tam benim ağzımı koyup ısırdığım yere koyarak yemeye başlardı. İçecek bir şey istediği de olur. Getirince ondan önce benim içmemi ister, bana uzatır. Ben çekinirdim, bana yemin verdirirdi. Bunun üzerine kabı alır içerdim bir miktar. Sonra tekrar Resulullah'a iade ederdim. O da alırdı benim kendisine uzattığım kabı. Benim ağzımı koyup içtiğim yerden o da o şekilde içerdi diyor. Subhanallah. Subhanallah diyorlar. Ne oldu ki bu kadar şaşırdınız diye soruyor Ayşe annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın ne güzel bir hayatın olmuş böyle. O kadar bakın bir et yemeği sahnesi. Yani sürekli tartışma, entrika, gürültü olmayacağı gibi sürekli güzellik de olmaz. Ama bu çok önemli bir şey yani. Resulullah Aleyhisselam ile ne güzel bir hayatın olmuş böyle diyor kadınlar. O bunu böyle anlatınca. Onun her şeyi bir başka güzeldi diyor Ayşe annemiz. Onun her şeyi bir başka güzeldi. Butu önce sana ikram ediyor. Sonra kendisi de senin yediğin yerden yiyor. Allah Allah diyorlar ya, şaşırıyorlar yani. Senin ısırıp yediğin yerden yiyor. Aynı şekilde bir şey, içecek bir şeyi önce sana ikram ediyor ve senin içtiğin yerden içiyor. Çok hoş bir şey bu. Çok hoş bir şey. Annemiz altta kalır mı? Kalmaz. Hemen cevap veriyor. Aynı şekilde ben de onun yediği yerden yer, onun içtiği yerden içerdim. Yemekte, içecek şey de bir başka tatlı olurdu tabii. Şimdi böyle sahneleri anlattığımızda birilerine garip gelebiliyor tabii. Biz her şeyimizi ayırdık kıymetli dinleyenlerim. Her şeyimizi ayırdık. Aile içerisinde bırakın çoluğu çocuğu, karı koca arasında bile aynı tabaktan, aynı tastan yemek yiyemiyoruz, aynı kaseden. Yani yemiyoruz. Bazen yanlış anlaşılıyor. Tas yoktu, tabak yoktu diye düşünülüyor o zamanlar. Vardı. Vardı da. Yani insan eşiyle aynı tabaktan yemesi, aynı kaptan içmesi bir başka beraberliği arkasından getirir. Bizim her şeyimiz ayrıldı. Yemeklerimiz de ayrıldı. Yanlış anlaşılmasın. Ben demiyorum biz beraber yiyoruz, siz de beraber yiyin diye. Buna da karışamam zaten. Ama gerçekten şunları sizlerle paylaşınca utandığımı söylemek istiyorum. Yani bunu çok mu zor Allah aşkına? Yani nasıl bir aileyiz biz? Yani eşimizin tabağından beraber niye yemiyoruz? Bakın bir taraftan israfı önlemiş oluruz yani. Kaç tane tabaktan fazla yıkıyoruz düşünün yani. Ben yıkamadan kaçmasınlar, kaçsınlar anlamında söylemiyorum. Sadece bu sahne hem ülfeti artırır, muhabbeti artırır, hem birbirimize ikramı artırır. Yani şimdi aynı kaseden yerken, aynı tabaktan yerken, efendim, yani ona göre kaşığı salarız, çatalı sararız, ona göre yeriz ki, yani ölçülü yeriz, o da yesin diye. Paylaşmayı öğreniriz yani. Ve paylaşmayı öğretiriz. Öyle olmuyor. Efendim, herkesin tabağı ayrı. İstediği gibi yiyor. yemekte bile beraberliğimiz yok bizim. Bu beraberliği bir yakalayabilirsek birçok şey çözülür diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya hoca işin gücün yok mu senin yani? Buraya mı geldi sıra demeyin bana. Ama böyle bir rivayeti sizlerle paylaştığım için bunları da söylemeden geçemiyorum. Ama yani annemiz bunu anlatınca bakın bir de ne diyorlar. Hem yemek yiyorsunuz hem de ruhunuz haz alıyor. Ne güzel. Ha? Anladılar bak. Hem yemek yiyorsunuz hem de ruhunuz haz alıyor. Ne güzel. Annemiz yine tebessüm ediyor. Çok güzel ifade ettin. Gerçekten de öyle oluyordu. Bizde de olur yani. Beraber yesek yani yan yana. Kahveye karşı karşıya aynı tabaktan. Ne olur ben bilmiyorum yani. Size ikram edilen et ya da başka bir şeyi siz de başkalarına ikram eder miydiniz diye bir soru geliyor bu sefer de. Size ikram edilen et ya da başka bir şeyi siz de başkalarına ikram eder miydiniz sorusuna annemiz bu çokça olurdu diyor. Bu çok olurdu. Bir hatıranı paylaşır mısın bizimle ey sevgili annemiz diye ısrar ediyorlar. Büyük bir memnuniyetle diyor. Sahabilerden biri kestiği koyunlardan birini olduğu gibi bize göndermişti. Bir koyunu kesip sağlam göndermiş. Bu sırada bir ihtiyaç sahibi geldi. Etten bir miktar verdik. Sonra başka gelenler oldu. Onlara da verdik. Geriye yine et kalmıştı. Verdik. Biraz bir şey kaldı diyor. Resulullah Aleyhisselam sordu. Koyundan geriye ne kaldı? Koyundan geriye ne kaldı diye sordu. Biz de sadece bir butu kaldı ya Resulallah. Hepsini verdik yani. Sadece bir butu kaldı diye cevap verdik. Onun üzerine Resulullah Aleyhisselam desenize bir butu hariç gerisi bize kaldı. Desenize bir butu hariç gerisi bize kaldı. Hanımlar birbirine bakıyorlar. Size kalan sadece bir but olduğu halde neden öyle buyurdu ki acaba? Annemiz yine tebessümle cevap veriyor. Asıl kalıcı olan şey infak ettiğimiz şeydir. Bizde kalan değil, verdiklerimiz asıl bizim oluyor. Bizde kalan değil, verdiklerimiz asıl bizim oluyor. Bu sefer de aynı soruyu soran yani diyor bir but hariç hepsini infak ettiniz diye infak ettikleriniz sizin oluyor. Ha işte aynen öyle diyor sevgili Ayşe annemiz kıymetli dinleyenlere. Resulullah Aleyhisselam etin başka neresini severdi? Kürek kemiği butunu da çok severdi diyor. Kürek kemiği butunu Aleyhisselam diyor çok severdi. Bununla ilgili bir hatırınızda var mı acaba sevgili annemiz? Olmaz olur mu diyor. Kürek kemiğine ilgili hatırası. Resulullah'ın hanımları olarak bizler bir hayli büyükçe bir koyun kesmiştik. Yani kendi arasına kesmişler. Etinden bolca infak ettik. Resulullah Aleyhisselam koyundan ne kadarı bize kaldı diye sordu. Biz de sadece kürek kemiği bölgesi kaldı. Gerisini dağıttık. Ya Resulallah diye cevap verdik. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Küreğinden başka hepsi bize sevap olarak kaldı. Diğeri ne kadar benziyor? Bu da kürek kemiği. Yani diyor soran size sizden kalan değil asıl infak ettikleriniz sizin oluyor. Bu her zaman böyledir diyor Ayşe annemiz. Konu etten açılmışken kurban ve infak hakkında da bizi biraz aydınlatsan ey müminlerin annesi. Kurban ve infak bu konuda malumat istiyorlar. Resulullah Aleyhisselam zamanında kurban bayramı yaklaştığı bir sırada yardım toplamak üzere Medine'ye Bedevilerden bir topluluk geldi. Bedevi. Çölde yaşayan Müslümanlar. Tabii Müslüman olmayanlar da var tabii orada. Onların çok ciddi bir şekilde ihtiyaç içinde olduklarını gören Resulullah Aleyhisselam hem çok üzüldü ve hem de ashabına şöyle buyurdu. Kendinize sadece 3 günlük et bırakınız. Gerisini infak edip dağıtınız. Kendinize, yani aile efrada, sadece 3 günlük et bırakınız. Gerisini infak edip dağıtınız. Bu bayramdan sonraki bayram gelince sahabiler sordular. Ey Allah'ın Resulü, geçen yıldan önceki yıl kurbanlarımızdan çokça faydalanıyorduk. Onların yağını eritiyor ve derilerinden su ve süt tulumları yapıyorduk. Bu yine caiz midir? Resulullah'a sordular diyor annemiz. Resulullah Aleyhisselam da bunda ne var ki diye buyurdu. Tabii ki faydalanabilirsiniz. Orada o anda orada olanlardan bir kısmı tam anlayamayınca şöyle bir soru sordular. Ey Allah'ın Resulü, geçen sene sen bize 3 günlük nafakadan fazlası için kurban eti bekletmeyi yasaklamıştın. Bu yasak bu sene içinde geçerli midir? Bakın hani ashab nasıl dikkat ediyor. Resulullah Aleyhisselam, ben bunu geçen sene size yardım istemek için gelen ihtiyaç sahibi bedeviler için söylemiştim. Bu sene ise istediğiniz şekilde yiyin, dağıtın, biriktirin. Annemiz bunu özetliyor. Hatırlamanız lazım, eğer eski sohbetler aklınızda kaldıysa, ben bayram diye hem Ramazan bayramı için hem Kurban bayramı için birer özel sohbet yapmıştım kıymetli dinleyenlerim. Burada soru soruldu diye özet geçtim. Devam ediyorlar. Yani kurban eti bile ihtiyaç sahipleri varken saklanmıyor. İhtiyaç sahibi yokken saklanabiliyor. Annemiz de evet öyledir diyor. Resulullah Aleyhisselam bir gün bana buyurdular ki, ey Ayşe, cennette benimle olmak ister misin? Ne dersiniz kıymetli dinleyenlerim? Subhanallah, değil mi? Ey Ayşe, cennette benimle beraber olmak ister misin? Böyle diyor. Aleyhisselam sordu. Oradakiler dayanamıyor. Subhanallah diyorlar. Kim istemez ki? Ben de öyle cevap verdim diyor annemiz. Ben de öyle cevap verdim. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu peki? O da buyurdu ki, dünyada bir yolcunun azı kadarıyla yetin ey Ayşe. Dünyada bir yolcunun azı kadarıyla yetin ey Ayşe. Allahu Ekber diyorlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber ya. Hadis öyle içten etkiliyor ki tekbir getirmeden duramıyoruz. Şimdi bu dünya ile ilgili anlatılanlar, dünya malı, dünya meta ile ilgili anlatılanlar, çok sahabi tarafından çok rivayetler var. Ayşe annemizin de bu konuda çok rivayetleri var. Ancak bu dünyalık biraz yanlış anlaşılmış veya yanlış anlamışız. Biz maalesef yani yanlış anlaşılmış ya da biz yanlış anlamışız. Ne demek diyeceksiniz kıymetli dinleyenlerim? Dünyada bir yolcunun azı kadarı ile yetin ey Ayşe ifadesi hepimizi bağlıyor. Ama burada yolcunun azı diyor. Bir yolcu bir yerden bir yere gidiyor. 3 günlük yola gidiyorsa 3 günlük azığı var değil mi? bir aylık yola gidiyorsa bir aylık azığı var. Yani başkasından azık istemeyecek. Tamam, mecburen ister, ayrı bir olay da yani. Hazırlığı ona göre yapacak. Biz bunu maalesef yani dünyadan tamamıyla el etek çekme şeklinde çok fazla böyle anlaşıldı. Bu aykırıdır. Yani sünnet-i nebeviyeye de aykırı. Meşhurdur aleyhisselama sorulan sorulara karşı verdiği cevap ya da onda görülen bazı haller karşısında onun onlara uyarması. Şimdi aleyhisselam buyuruyor ki dünyayla benim ilgim ne ki? Önce böyle bir giriş yapıyor. Arkasından devam ediyor. Bir yolcu gibiyim ben diyor. Dünyada bir yolcuyum. Bir yolcu ki diyor ama binitli bir yolcu gibiyim ben dünyada. Binekli bir yolcu gibiyim. Bir ağacın altında gölgelenen, sonra giden binekli bir yolcu gibi. Hadis ben bu başka bir raviye ait olduğu için benim konum Ayşe annemiz. Ayrıntıya girmiyorum. Sadece bu kısma ilgili kısmı oradan açayım diye söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Burada gözden kaçmaması gereken hadise şu. Yolcu bineti bineği var. Yani bugün bu araba. Tabii ihtiyaç. Bir gölgelik ağaç altında dinlenecek. Yani ağaç bir varlıktır. Gölge varlıktır. Şimdi pikniğe bir yere gittiğimiz zaman rastgele bir yere oturuyor muyuz? Yani gölgesi olacak, temiz olacak, güvenli olacak, değil mi efendim? Yani birkaç saat orada oturup geri geleceğiz. Birkaç saatlik için bile bunlara dikkat ediyoruz yani. Varsa yanımızda çocuklarımız, onların oynayabileceği bir yer olacak. Değil mi efendim? Yani dünya. Aleyhisselam hadisini yanlış mı anlıyoruz? Bilemiyorum yani. Binitli bir yolcu diyor. Gölgeli ağaç diyor. Altında dinlenmekten bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani altı çamursa, pisse oraya oturamazsınız. O temizlik düzen anlamına geliyor. Güven yoksa orada oraya gidemezsiniz zaten. Yani aslında binit de ağaç da gölge de dünyadır. Fakat o ağaç bizim değil. Gölge de bizim değil. Ama biz gölgesinde dinlenelim diye yaratılmış. Bizden önce orada birileri dinlendi gitti. Biz de dinlendik gideceğiz. Aslında burada bize anlatılan bu ağacın gölgesine bağlanma. Ağacın gölgesinde gölgelen ve git. Çünkü senden önce de efendim bu ağacın gölgesinde çok kişi gölgelendi ve gitti. Gölgelen ve git. Yani bu çok önemli bir şeydir. İyi anlamak gerekiyor. Maalesef nasıl olmuşsa böyle yokluk üzerine daha mı kolay anlatılıyor bilmiyorum. Dünyayla benim ilgim ne? Yani alakam yok. Bir eviniz var. Bineğiniz var. Aleyhisselam'ın iki tane devesi vardı. İki katırı vardı. Bir de eşeği, merkebi vardı. Değil mi? Bunları biliyorsunuz yani. Vardı bunlar. Yani tümüyle yok yok yok. Aleyhisselam mala bel bağlamadı. Bel bağlamayın dedi bize. Mal sahibi olmayın demedi. Şimdi ileride bir örnek gelecek. Ayşe annemiz bize onu anlatacak. Yani gereksiz yere bir küçük bir sergi parçası bile olsa, bir perde parçası bile olsa aleyhisselam gereksiz gördüğü şeye müdahale etmiştir. Gereksiz gördüğü şeye. Bunu Ayşe annemiz bize fazlasıyla anlatır. Resulullah aleyhisselamın gereksiz gördüğü, israf gördüğü şeye müdahale ettiğini anlatır Ayşe annemiz. Ayşe annemizi doğru anlayabilirsek Resulullah'ı doğru anlayacağız. Resulullah'ı doğru anlarsak İslam'ı doğru anlamış olacağız. Evet efendim, Ayşe annemiz komşunun bahçesinde ikramdan sonra sorulan sorulara cevaplar veriyor. Yani sadece mideler doymuyor, gönüller, ruhlar da doyuyor. İşte bu güzel doyumlar, iki tür doyum arasında birisi ezile büzüle, bakınız nasıl bir konuya giriyor. Ne zamandır soramadığımız bir sorunun cevabını, ne zamandır soramadığımız bir sorunun cevabını da aldık ey müminlerin annesi. Bu anlatılan şeylerden dolayı. Neydi ki bu soru diyor Ayşe annemiz soruyor. Üzerinde eski elbise görüyoruz. Bazen yamalı olarak da gördüğümüz oluyor. Buraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu yama konusunda çok canım sıkılıyor. Yani israfa çok düştük. Zaten şu anda yama diye bir şey yok. Söküklüğe bile dikilmez hale geldi neredeyse. Maalesef yani İslam'ın fakirliği övmesi de yanlış anlaşıldı. Oysa övülen fakirlik yokluk anlamına değil, kişinin Allah'a muhtaçlığıdır. Fakirlik budur ya. El fakru fahri budur. Resul öyle buyuruyor. Şimdi bu mutlaka kıymetli dinleyenlerim sizin de dikkatlerinize kaçmaz, görmüşsünüzdür. İşte bazı böyle sahabe ve da birazsa evliya filmleri çekiyorlar. Efendim işte yamalı bir elbise cübbe üzerinde oluyor. Ben çok canım sıkılıyor. Yani diyelim beyaz bir cübbe üzerinde ön tarafta siyah birkaç yama. Subhanallah. Ya bunu çekenler, yazan, bu senaryoyu yazanlar hiç Allah'tan korkmadılar mı ya? Beyaz elbiseye siyah yama kim vurur? Böyle bir şey olur mu yani? Ya beyaza beyaz yama, siyaha siyah yama olur. Yani sanki o başkasının dinini anlatıyor bunlar gibi. Allah onları ıslah etsin yani. Bir de üstelik böyle elbisenin yırtılamayacağı yer önden böyle düz bir yerden orada yamalar yapıştırmışlar. Ya kolu yırtılır, dizi yırtılır. Yani elbisenin çok sürten tarafı yırtılır. Ama maalesef böyle yapıyorlar. Şimdi üzerinde eski elbise görüyoruz. Bazen yamalı olarak da gördüğümüz oluyor diyor. Annemiz çok net bir cevap veriyor. Bunlar yokluktan değil, tercih edilen züht hayatındandır. Bu cümleyi bağıra bağıra 50 kez söylemek istiyorum. Bunlar yokluktan değil, tercih edilen züht hayatındandır. Bunu o kadınlar da biliyor ki, bakın ne diyorlar. Yokluktan olsaydı, Halife Muaviye'nin gönderdiği bunca kıymetli şeyleri infak etmezdin herhalde, diyorlar. Hazreti Muaviye çok hediyeler göndermişti. Daha önce geçti bunlar. Siz bunu nereden biliyorsunuz peki diye soruyor. Aynı şekilde bir gün Muaviye'nin 80 bin dirhem para gönderdiğini, senin de akşama kadar tek dirhem kalmadan hepsini tasattuk ettiğini duymuştuk. Duymuşlar. Anneniz de madem duymuşlarsa sade o kadar değil diyor. Muaviye hem para ve hem de diğer kıymetli mallardan çok şey gönderdi bana. Üstelik defalarca gönderdi. Hepsini infak ettim diyor Ayşe annemiz. Bu züht hayatından dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın sadece giyindiği bir elbisesinden başka bir elbisesi yokmuş diyorlar. Lütfen dikkat kıymetli dinleyenlerim. Çok kritik bir yerdeyim. Hatta bu kaynaklara bakayım. Taberani, İmam Malik Muvatta, maşallah. İfade çok çarpıcı. Yani bu züht hayatından dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın sadece giyindiği bir elbisesi var, başka yokmuş diyorlar. Hayır, yanlış demişler diyor Ayşe annemiz. Yanlış demişler. Resulullah Aleyhisselam'ın sadece cuma günlerinde giyindiği iki elbisesi vardı. Ayşe annemiz diyor. Sadece cuma günlerinde giyindiği iki elbisesi vardı. Cuma namazından sonra onları güzelce katlar, ertesi cumaya kadar bir kenara kaldırırdı. Ama biz başka elbisesi olmadığını duymuştuk. Ama biz başka elbisesi olmadığını duymuştuk. Ayşe anne biraz sertleşiyor. Ben size bizzat görüp yaşadığımı anlatıyorum. Siz de kalkmış ama diye karşı çıkıyorsunuz, öyle mi? Estağfurullah. Sana karşı çıkar mıyız hiç ey müminlerin annesi? Yanlış bir ifade kullandık, özür dileriz. İşte annemizin yöntemi budur. Yanlış yorumlanabilecek, yanlış kapılara götürebilecek ifadeleri hemen müdahale ediyor. Ama ona öğrenci olanların da tarzı yanlışını anlayıp hemen ondan dönüyorlar. Güzel bir eğitim yöntemini görüyoruz burada. Yani sadece hocanın hoşgörüsü değil, sabrı değil ya da uyarısı değil, öğrencinin de hassasiyeti. Estağfurullah diyorlar. Estağfurullah. Sana karşı çıkar mıyız hiç ey müminlerin annesi? Yanlış bir ifade kullandık, özür dileriz. Annemiz bir adım daha atıyor. Konu açılmışken bunu iyi değerlendiriyor. Ayet ya da hadis duyduğunuzda ama demeyin sakın. Ayet ya da hadis duyduğunuzda ama demeyin sakın. Bu anlattığımın da bir hadis olduğunu unutmayın. Allah korusun. Allah korusun. Bundan sonra ama kelimesini daha dikkatli kullanacağız. Bizim kastımız asla itiraz değildi. Böyle bir şeyden Allah'a sığınırız. E şimdi annemiz ne yapacak? Bakın, ben ısrarla ve bilerek üzerinize geldim. Siz de büyük bir pişmanlıkla özür beyan ettiniz. Aslında amacım da buydu. İşte eğitim yöntemi. Gördünüz mü? Ha. Sizi üzmekten de Allah'a sığınırız diyorlar. Sizi üzmekten de Allah'a sığınırız diyorlar. O zaman size bir infak hadisesi daha anlatayım. Çok memnun kalırız ey müminin annesi diyorlar. Nafile oruçlu olduğum bir gün ihtiyaç sahibi birisi gelip yardım istedi. Evimde o anda sadece bir yufka ekmek vardı. Bakın, yufka ekmek. Yufka. Yani onlar hiçbir şey yememişler, bir şeyler yok diye çok anlatılıyor. Buyurun, yufka ekmeğinden bahsediyoruz. Evimde o anda sadece bir yufka ekmeği vardı. Azat ettiğim halde yine de hizmetine koşan yanındaki bir cariyeme o yufka ekmeği o fakire ver dedim. Kızcağız da ama dedi, iftar edeceğim başka bir şey yok ki. Vermek istemedi. Ben de ısrarla sen onu o isteyene ver dedim. Kızcağız da ister istemez isteğimi yerine getirip yufka ekmeğini ihtiyaç sahipliğe verdi. Hizmetçi kız kendisi için değil, ben aç kalacağım diye çok üzülüyordu. Akşam olunca kapımız çalındı. Birileri yufka ekmeğe sarılmış bolca koyun eti getirip hediye etti. Ben de kızcağızı yanıma çağırdım. Hadi bunu beraberce yiyelim. Bak, bu senin ekmeğinden daha hayırlı ve daha tatlı değil midir diye takıldım. Kızcağız da evet öyledir ey sevgili annemiz dedi. Şimdi varlığı görelim, infakı görelim. Bu yufka ekmeği, yani sanırım lavaş diyoruz ya, o tür bir şey olsa gerek yani. Yoksa bir tane böyle bu börek yapıyoruz, o değil herhalde. Ben o kadar bilemem çünkü böyle ancak çevirebildik Türkçe'ye. yufka ekmeği diye geçiyor çünkü bu. Yani şimdi içinde bolca koyun eti oldu mu biraz lavaş gibi bir şey oldu herhalde. Allahu alem. Artık onu size bırakıyorum kıymetli dinleyenlerim. İnanın biz de o kızcağız kadar sevindik ey müminlerin annesi. İnanın biz de o kızcağız kadar sevindik ey müminlerin annesi. Şimdi anlattı hadiseyi. Anne aç kalacak, oruçtu. Onlar da olayı dinliyorlar ve onun kadar sevindiğini söylüyorlar. Aslında diyor annemiz, her şeyimiz vardı. Hem de fazlasıyla. Öyleyse neden sürekli yokluktan bahsediliyor ey sevgili annemiz? Evet. Öyleyse neden sürekli yokluktan bahsediliyor ey sevgili annemiz? Yokluktan ben de çok bahsederim. Ayşe annemizden de böyle rivayetler var. Yokluktan ben de çok bahsederim. Ama bunu yanlış anlaşılmasına da çok üzülüyorum. Bunun yanlış anlaşılmasına da çok üzülüyorum. Biz, yani sadece ben değil, Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları olarak hepimiz böyle yapardık. Saklamaz, dağıtırdık yani. Bu yüzden evde pek bir şey olmazdı. Bazen evi ya da giriş kısmını farklı şeylerle döşeyince Resulullah Aleyhisselam hemen karşı çıkardı. Şimdi dağıtmaktan konuyu değiştirdiler yani. Bunların da iyi anlaşılması lazım. Yani neler var, nelerin izah edilmesi gerektiği noktasında maalesef birçok şeyi anlamıyoruz. Bazen evi ya da giriş kısmını farklı şeylerle döşeyince Resulullah Aleyhisselam hemen karşı çıkardı. Kapalı bir şey değil mi? Ne gibi mesela diye soruyorlar. Anlayamadılar çünkü. Annemiz bakın ne anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam savaşlarından bir savaşa çıkmıştı. Ben onun savaşından dönmesini bekliyordum. Derken yünden dokunmuş olan bize ait bir yaygıyı, bir sergi yaygı. Eve giriş kısmında genişçe bir tahtanın üzerine serdim, örttüm. Tahtanın üzerine serdim, örttüm. Resulullah Aleyhisselam gelince kendisini karşıladım ve ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Seni aziz ve kerim kılan Allah'a hamdolsun dedim. Bu arada eve doğru bakan Resulullah Aleyhisselam o yaygıyı görünce bana hiçbir cevap vermedi. Yüzünde de memnuniyetsizlik alameti gördüm. Hemen o yaygıyı, sergiyi kaldırıp bir kenara attı. Kim Aleyhisselam? Sonra şöyle buyurdu. Allah bize rızık olarak verdiği şeylerde israf ederek taşları, kerpiçleri gereksiz yere giydirmenizi emretmedi. Evet. Allah bize rızık olarak verdiği şeylerde israf ederek taşları, kerpiçleri gereksiz yere giydirmenizi emretmedi. Böyle diyor Aleyhisselam. Ben de hemen o yaygıyı, sergiyi alıp keserek ondan iki yastık yaptım. İçlerini hurma lifiyle doldurdum. Bundan dolayı bana itiraz etmedi. Hatta buna çok memnun oldum. Şimdi biz de şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani ister satın aldığımız ev, ister kiralcıyken, hangi durumdaysak, yani şu an beni dinleyen kardeşlerimiz, bazı odalar ahşap yerde işte neyse ismi böyle döşeli, cilalı, düzgün, parlak. Onların bile üzerine bir sürü paspaslar, bir şeyler atıyoruz değil mi yani? Halbuki onlar o şekilde güzel. Ben evlerimize halı sermeyelim demiyorum. Halı, işte yolluk, kilim neyse yani bunları sergi sermeyelim demiyorum. Bunu Resulullah da demiyor bunu. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları evlerini farklı şekilde döşerlerdi. Bazı odalarda halı vardı, bazılarında kilim, bazılarında hasır vardı. Aleyhisselam hasır olan odaya bunlar muttaki, halı olan odaya bunlar müsrif demiyordu. Konuma, duruma göre bunlar serbesttir. Ama öyle bazen işte orası görünüyor, burası görünüyor, şunu koyalım, bunu koyalım diye böyle, yani ben bunu şimdi sizinle paylaşırken de bakıyorum etrafa, ilk evi göremiyorsunuz diyorum. Efendim, yani Allah Allah, bak taşları, kerpiçleri gerekirse giydirmenizi emretmedi. Taş, kerpiç, bize de ahşap var mesela yani. Onlar için bir sürü masraf ediyoruz. Burada bir şey daha var kıymetli dinleyenler. İşte yastık yapıyor, içi hurma lifiyle dolduruyor. Hurma lifi de biz hep yanlış anladık. Yani yok ki ne koysun içine. Halbuki hurma lifi yastık ve yatak için, minder için kullanılır. Serin olduğu içindir hurma lifi. Yokluktan kaynaklanmıyor. Hurma lifinden döşek, hurma lifinden minder veya yastık deyimini duyduğunuz zaman aklınıza yokluk gelmesin sürekli. Bu aynı zamanda nedir? Yöre sıcak bir yer, böyle serin oluyor. Şimdi annemiz bu hatırasını paylaşınca tabii şaşırdılar o insanlar. Küçük bir sergiye varıncaya kadar bu kadar hassas davranıyor yani ha? Durumu gördüler. Bakın farkında mısınız? Ondan ne olur ki demiyor kimse. Ondan ne olur ki? Bunu gözden kaçırmayın kıymetli dinleyenim. Ondan ne olur ki? Olmaz öyle yani. Küçük bir sergiye varıncaya kadar hassas davranıyor yani. O her şeyde çok hassastı. İsrafı ve israf edenleri sevmezdi. Ama evde olması gereken şeyi de mutlaka bulup getirirdi. Evet, ama evde olması gereken şeyleri de mutlaka bulup getirirdi. Takva bu olsa gerek diyorlar. Takva bu olsa gerek. Annemiz yine tebessümle, takva o kadar kolay bir şey değildir. Takva o kadar kolay bir şey değildir diyor. Önce takvanın ciddi iş olduğunu ifade ediyor onlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine emrettiği zaman daima takat getirebilecekleri işleri emrederdi. Böyle durumlarda daha çok amel edip takvaya ulaşmak isteyen ashabı ashab-ı kiram daha çok amel edeyim diye şöyle diyorlardı. Resulullah demişlerdi diyor annemiz. Ya Resulallah, biz senin gibi değiliz. Allah senin olmuş olacak, geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır. Biz daha çok ibadet etmeliyiz. Resulullah Aleyhisselam buna çok kızdı. Çok kızdı. Öyle ki öfke alameti yüzünde görülecek kadar kızdığı belli oldu da sonra şöyle buyurdu. En ziyade takvalanız ve Allah'ı en çok bileniniz şüphesiz ki benim. Şimdi kapalı dedim biraz. Bakın biraz açar mısın bunu ey sevgili annemiz? Yani biz bir şey anlatıyoruz bazen derste, bazen başka bir yerde. Yani sorulabilecek yerlerde, şu an tabii siz soramıyorsunuz da. Yani radyo çünkü bu. Öyle anlamış gibi duruyor insanlar. Yani sorup da konu anlaşılmadığı zaman soru sorulamıyor. Ayşe annemiz bunu bakın nasıl açıyor. Bir örnek daha vererek açayım öyleyse. Resulullah Aleyhisselam bir şey yapmış da o hususta insanlara ruhsat vermişti. Yani şunu yapmayabilirsiniz, şunu yapmayabilirsiniz gibi ruhsat vermişti. Bir topluluk o işten çekindi ve o işe yanaşmadılar. Yani ruhsatı yapmadılar. Onların bu çekingenliği Resulullah'a ulaşınca hemen minbere çıkıp Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar dedi. Bazı insanlara ne oluyor ki benim yapmış olduğum işten çekiniyorlar? Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ı onların en çok bileni ve Allah'a saygısı en ziyade olanlarıyım. Tabii annemiz bunu rivayet edince aşırı gitmeyin diye uyarıyor yani. Güzel ifade ettiniz diyor. Ancak aşırılık iki türlü olur. Biri takva zannıyla ifrata varmak, diğeri tamamen terk edip tefrite düşmek. Bu dengeyi çok iyi sağlamak gerekiyor. Bir de hediye vermek ya da ikram etmek istesek ilk önce kimden başlamalıyız ey sevgili annemiz? Evet, yani soru üzerine soru geliyor. Bunu ben de Resulullah Aleyhisselam'a sormuştum. Ya Resulallah, benim iki komşum var. Hediye vermek istediğimde hediyemi bunlardan ilk önce hangisine vereyim? Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardı. Kapısı sana en yakın olan komşuna ver, ondan başla. Ayşe annemiz bu hadisi şerifi rivayet eder etmez hemen bir hanım kalkıp elindekini Ayşe annemize buyur diyerek verdi. Elinde ne varsa artık kayıtlarda yok, ben bulamadım ne olduğunu, verdi. Ayşe annemiz merak ile sordu. Bu da neyin nesi böyle? Buradakiler arasında size kapısı en yakın olanlardan biri benim. Sadece dinlemek değil, dinleyip anladığımla amel etmek istedim. Espriyi gördünüz mü? İşte, sadece dinlemek değil, dinlediğimle amel etmek istedim. Annemiz de tebessüm ediyor. Onlar da tebessüm ediyorlar. Bir güzel, yani bir gülşan oluyor orası yani. Ne yandan bakılırsa bakılsın, Resulullah Aleyhisselam'ın şahsında İslam'ı en güzel anlatanların biri de gördüğünüz gibi Ayşe annemizdir kıymetli dinleyenlerim. İnşallah kalan bölümleri de sizlerle paylaşmak üzere bugünlük noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum.